Ayrım 28.
Özürlüler Danışma Kurulu. Merkezi ve mahalli siyasi mekanizma çerçevesinde özürlülerle ilgili alınacak kararlarda özürlülerin de görüş beyan edebilecekleri ve kararları etkileyebilecekleri bir kuruldur. Özürlüler Fonu. Özürlü kota sistemine tabi olduğu halde, yani özürlü çalıştırmak mecburiyetinde olduğu halde özürlü çalıştırmayan işverenlerden, özürlülerin mesleki rehabilitasyonluğuna veya uygun iş alanlarında korumalı iş yerlerinde istihdamını sağlamak maksadıyla çalıştırılmayan her bir özürlü için genelde aylık alınan paralardan oluşan fon. Özürlüler İdaresi Başkanlığı, ÖZİDA. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 54. Hükümeti tarafından 571 sayılı kanun hükmünde bir kararname ile özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, özürlülerle ilgili ulusal politikanın oluşmasına yardımcı olmak, özürlülerin problemlerini tespit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırmak üzere Başbakanlığa bağlı olarak 25 Mart 1997 tarihinde ihdas edilmiş olan bir kurumdur. Özürlüler Politikası. Yetişkin olsun veya olmasın, özürlülük kapsamında değerlendirilen bütün insanlara yönelik olarak bilimsel anlamda tasarlanmış uygulamaya dönük sosyal politika yöntemlerinin bütünüdür. Bakınız Bütüncül Özürlüler Politikası. Özürlüler Politikası'nın kapsamı. Değişik alanlarda uygulanması gereken bütünsel özürlüler politikasıdır. Örneğin 1. Özürlülerin sosyal güvenliği, 2. Özürlülerin ulaşılabilirliği, 3. Özürlü dostu sosyal konut, 4. Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve eğitimi, 5. Özürlü dostu aktif istihdam politikaları, 6. Özürlülerin sosyal hayata tam katılım bağlamında psikososyal ve manevi rehabilitasyonu ve uyumu, 7. Aile dostu özürlüler politikası ya da özürlü dostu aile politikası. Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi. Özürlülüğün olumsuz tezahürlerini ve etkilerini özel tıbbi, teknik, pedagojik yardımlar ve destekler aracılığı ile olabildiğince asgariye indirmeyi hedefleyen, özürlülerin özürlülükleriyle birlikte mesleki ve sosyal hayata mümkün mertebe geniş bir biçimde katılabilmelerini sağlayan, değişik alanlarda ihtisaslaşmış özel veya resmi kurum ve kuruluşlardır. Özürlülere uyarlanmış yapılar. Bakınız ulaşılabilir yapısal çevre. Özürlülerin sosyal güvenliği. Çalışan ve çalışamayan özürlülere gerek primli gerekse primsiz sistem içinde tanınan sosyal güvenlik haklarıdır. Özürlülük boyutları. Özürlülüğün kişinin bedeni, bedeni fonksiyonu, yeterlilik, yetersizlik anlamında ve sosyal çevre üzerindeki değişik derecelerdeki etkileridir. Dünya Sağlık Teşkilatı 1980'de geliştirdiği ICIDH-10 kodlama sisteminde özürlülüğün boyutlarını 3 ana kategoride sınıflandırmaktadır. 1. Sakatlık, impairment. 2. Fonksiyonel engellilik, yetersizlik, yetenek bozukluğu, disability. 3. Sosyal ve çevresel engellilik, sosyal yetersizlik, çevresel engelleme veya dezavantajlılık, handikap. Özürlülük grupları, bakınız özürlülük türleri, özürlülük ölçütü. Uluslararası ölçütler göz önüne bulundurularak hazırlanan aktivite, aktivite kısıtlılıkları, katılım, katılım kısıtlıkları, çevre ve kişi odaklı faaliyetleri ihtiva eden ölçütlerdir. Özürlülük riski. Herhangi bir sebepten dolayı insanın her an ve her yerde özürlü duruma gelebilme tehlikesidir. Özürlülük türleri, özürlülük grupları. Değişik sebeplerden dolayı özürlülüklerini veya rahatsızlıklarını farklı biçimde yaşayan veya hisseden kişilerin içinde bulundukları özel durumdur. Özürlülüğün farklı biçimlerinin ve yansımalarının belirli esaslara göre tasnif edilmesidir. Örneğin, ortopedik özürlülük, sakatlık, görme özürlülüğü, körlük, işitme özürlülüğü, sağırlık, konuşma özürlülüğü, kekemelik, zihinsel özürlülük, gerizekalık, ruhsal özürlülük, ruh ve akıl hastalıkları, paranoya, şizofreni, nevroz, davranış bozukluğu, manevi özürlülük, panik bozukluk. Özürlülük, doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple bedeni, zihni, ruhi, hissi ve sosyal yeteneklerin çeşitli derecelerde geçici veya sürekli olarak kaybedilmesidir. Bakınız engellilik. Panik bozukluk, herhangi bir sebep olmadan ortaya çıkan, özellikle kalbin hızlı çarpması, nefes alamama, göğüs ağrısı, titreme, terleme, baygınlık hissi, boğazda tıkanıklık hissi, kontrolü yitirme ve ölüm korkularının eşlik ettiği panik nöbetleri ile karakterize eden şiddetli bir rahatsızlıktır. Değerlendirme, panik bozukluğu hastalığının genel nüfus içerisindeki yaygınlığı %2-3 olarak bilinmektedir. Buna ek olarak panik bozukluk teşhis kriterlerini karşılamadan erişkinlerin %4-5'inin panik nöbeti geçirdiği tespit edilmiştir. Kadınlarda erkeklere göre 2 misli daha fazla görüldüğü ifade edilmektedir. Bu durum genel olarak bunaltı bozuklukları ve depresyonların kadınlarda daha çok görülmesinin, kadının hem ruhi hem de biyolojik açıdan daha fazla strese maruz kalması ile ilgilidir. Panik bozukluğu olan hastalar, yaşadıkları panik ataklar sebebiyle zamanla hayatlarında bazı değişiklikler meydana gelir, çok şiddetli ölüm korkusu veya kontrolünü yitirme duygusu yaşadıklarından, hastanın elinde ve iradesinde olmadan düşünce ve davranışlarında aşırılıklar dikkati çekmektedir. Bazı örnekler: 1. Cenaze arabası, ambulans, itfaiye aracı görünce hastanelere gidince fenalaşma hissi. 2. Uyumama, uykuda panikle ölürüm diye uykusunu kaçırma. 3. Tansiyon yükselecek, kalp krizi geçirilecek veya felç kalınacak korkusu ile aşırı rejim diyet uygulaması. 4. Panik krizi yaşanır endişesiyle cinsel ilişkiden kaçma, sportif aktiviteleri bırakma. 5. Sürekli yanında birilerinin bulunmasını isteme, yalnız kalamama, sokağa çıkamama, kalabalık ve kapalı yerlere girememe, toplu taşıma vasıtalarına binememe. 6. Camiye gidememe veya en arka safta namaz kılma alışkanlığı. Panik, gerçek veya muhtemel bir tehlikeden topluca kaçma teşebbüsüdür. İnsanların bir tehdit, baskı veya korkulu bir durum ile karşılaştıklarında ortaya aniden çıkan bir kitle davranışıdır. Paranoid kişilik, hiçbir temele dayanmadığı halde diğer insanlara, hatta en yakın akrabalarına dahi güvenmeme ve mütemadiyen şüphe etme eğilimi gösteren bir kişilik yapısıdır. Paranoid, paranoya hastalığına yakalanan kişidir. Paranoya, aşırı şüpheciliğin hakim olduğu kuşku, vesvese, güvensizlik, kıskançlık, aşırı alınganlık ve gurur gibi karakter bozukluklarının yanı sıra yanlış yargı oluşturma, suçu başkasına atma, sistemli sabuklamalara yol açan yorumlamalarda bulunma gibi hareketlerle ortaya çıkan ve devamlılık gösteren bir psikoz, yani ruhi bir bozukluk türüdür. Özellikleri, paranoya genelde daha ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Kişi eşinin kendisini aldattığını ya da yakınlarının onu öldürmeye çalıştıklarını ileri sürebilmektedir. Hayatını bu gibi gerçek dışı düşüncelere göre düzenlemeye başlayan ruh hastası, işi gücü bırakıp örneğin bütün gün eşini takip edebilmektedir. Bu kişiler evdekiler tarafından tehdit altında bulunduğunu düşünebilirler. Bundan dolayı da zehirlenmemek için sürekli dışarıda yemeye başlarlar veya yemeklerini kendileri pişirirler. Gerçek dışı tehlikelerden korunmak için silah taşımaya başlayabilir. Bazı paranoid hastalar haksızlığa uğradıkları inancıyla sürekli dava açarak yıllarca mahkemelere gidip gelirler. Bazıları da kendilerini çok önemli bir devlet adamı, dini lider, sanatçı, sporcu, yazar, şair, peygamber zannedebilmektedir. Bu tür tuhaf düşünce ve inanışların kaynağında öncelikle şiddetli bir istek ve arzu yer almaktadır. Pasif agresif kişiler, mesleki ve sosyal alanlarda standartların altında bir performans gösteren, herhangi bir konuda insanlarla doğrudan yüz yüze gelerek sorunları çözmekten kaçınan, müzakerelerin ve fikir alışverişin tehlikeli olabileceğine inanan, başkaları tarafından reddedilme ve yanlış değerlendirme endişesi sebebiyle atılgan davranışlardan kaçınan, yüzleşmeyi başkaları tarafından kontrol edilme ve davranışlarına müdahale olarak yorumlayan, istemediği bir işi yapması istendiğinde Bu isteğe gücenme ve bu gücenmişliği davranışlarla ifade edememekten dolayı pasif bir biçimde işi engelleyen, iş ile ilgili sorular soran kişilere kızan, onların önerilerini önemsemeyen, göz ardı eden, sürekli olarak karamsar ve kötümser bir ruh hali içerisinde olan, genelde hayata pesimist bir pencereden bakan ve şahsiyet bozukluğu gibi özelliklerinden dolayı da psikoterapötik açısından tedaviye ihtiyaç duyulan insandır. Belirleyici bazı otomatik düşünce tarzları: 1. Bana bunu yapmam hangi cüretle ifade edebilirler? 2. Ben ne yapmak istersem onu yaparım, kimsenin emir kulu değilim. 3. Yaptığım bu iş için kimse bana ödül vermiyor. 4. İnsanlar beni kullanmak istiyor, buna müsaade edemem. 5. Her şey ters gidiyor, hayat çekilmez. Neden bütün çabalarıma rağmen hiçbir şey benim istediğim gibi gitmiyor? 6. İnsanlar bana daha çok saygı göstermeliler. 7. İnsanlar hem beni anlamak istemiyor hem de bana haksızlık yapıyorlar. 8. İnsanlarla samimi olmak, onlara açılmak tehlikelidir. 9. Kurallar ve yasaklar hep keyfi, bunlar beni rahatsız ediyor. Pasif agresif ve agresif tiplerin mukayesesi. Agresif tip, sinirlilik, kızgınlık ve tepinme nöbetleri gibi reaksiyonları ve davranışları kapsarken, pasif agresif tip, somurtma, inatçılık, ağırdan alma, yetersizlik ve engelleme gibi pasif yollarla saldırganlığın gösterilmesini kapsar. Pasif agresif şahsiyet bozukluğu. Mesleki dıştan gelen herhangi bir isteğe engelleme ve tepki gösterme davranışlarıyla kendisini gösteren bir davranış bozukluğudur. Örnekler: işi erteleme, kalitesiz iş yapma veya unutma. Patoloji, hastalıkların ortaya çıkmasında etkin veya ihtimal dahilinde olan faktörleri araştıran bir bilim dalıdır. Paylaşımlı bakım ödeneği, müdürlükçe onaylanan evde sosyal bakım hizmetleri kapsamında hem bakım kuruluşuna, sosyal bakım elemanına hem de bakıma muhtaç kişiye verilen aylık paradır. Pozitif ayrımcılık, fırsat eşitliğini sağlama ve sosyal hayata tam katılım kapsamında toplumda özellikle özürlülük gibi özel durumları gereği sosyal yönden korunması gereken dezavantajlı gruplara makul seviyede tanınan bazı imtiyazlardır. Psikasteni, bakınız nevroz. Psikiyatri, davranış bozukluklarının akıl ve ruh hastalıklarının yanında uyum ve davranış bozukluklarının üzerinde araştırmalar yapan, bu tür hastalıkların ve belirtilerin teşhisini koyan ve tedavileri ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Ruh ve sinir hastalıklarından kaynaklanan rahatsızlıkların ve uyumsuzlukları koruyucu hekimlik ve ruh sağlığı programları çerçevesinde önleme, ortaya çıkan akli, ruhi ve psikososyal rahatsızlıkları ve hastalıkları tanımlama ve bunların tedavisiyle uğraşan bir uzmanlık dalıdır. Psikoaktif ilaçlar. İnsanın düşünce, his ve davranışlarını belirli ölçüde etkileyen ilaçlardır. Psikoanalitik teori. Freud'un insan davranışlarını izah etmek maksadıyla geliştirdiği bir teoridir. Bu teori, insanların mantıksız dürtülerine karşı kendilerini korumaları için oluşturdukları içgüdü, şuur dışı motivasyon ve benlik savunmasını açıklamaktadır. Psikoanaliz, derin psikoloji alanında şuur altını çözmek için geliştirilen bir yöntemdir. Akıl ve ruh hastalıklarının sebeplerini ortaya çıkartmaya ve bu tür hastalıkları tedavi etmeye yönelik bir metottur. Zihin ile ilgili bazı sinir bozukluklarını, hastalığa sebep olabilecek şuur altı kaygıları, tasaları, arzuları veya geçmişte yaşananları şuur üstüne çıkarıp inceleyerek tedavi etme yöntemidir. Geniş manada psikoanaliz, İnsan güdülerini serbest çağrışım ve rüya tefsiri teknikleri aracılığıyla belirlemek, nevrozları yani ferdi davranışlardaki bunalımlı ruhi akli durumları incelemek ve psikolojik rahatsızlıkları ortadan kaldırmak maksadıyla Freud tarafından geliştirilmiş bir şahsiyet teorisidir. Görüşleri: 1. Şahsiyetin temelinde bilhassa cinsiyet ve saldırganlıkla ilgili şuur altı güdülenmeler yatmaktadır. Buna göre şuur altı insanın özüdür. 2. İnsanın şuur altını çözmek için 3 kavramın bilinmesi gerekmektedir. A. İd, insanın biyolojik hususiyetleri. B. Ego, şahsiyetin zaman içinde gelişen yönü. C. Süperego, şahsiyetin sosyal yanı. Psikodrama. Hastaların kendi sağlık sorunlarını diğer hastalardan ve terapistlerden oluşan katılımcı grubun huzurunda rol almalarına, olayları dilediği biçimde oynamalarına, olabildiğince içten dramatize etmelerine dayanan ve boşalım göstermelerine imkan sağlayan bir grup psikoterapisi tekniğidir. Açıklama: psikodrama ilk kez 1920'lerde Viyanalı psikiyatrist J. L. Moreno tarafından uygulanmıştır. Genellikle grubun yabancı olmadığı veya hastanın hayatından kaynaklanan ve hissi açıdan yüklü konular seçilir. Drama, katılanların hissi boşalma yaşamalarını, gerçek hayatta benzer durumlarda ortaya çıkan sıhhi rahatsızlıklarını ve huzursuzluklarını kontrol altında tutmayı öğrenmelerini sağlamaktadır. Hastalıkların karşısında etkili ve sağlıklı tutum ve davranış kalıplarının yerleşmesine yardımcı olan psikodrama, manevi sosyal hizmetler alanında, genel anlamda maneviyatın düzelmesinde, insan ilişkilerinin iyileştirilmesinde ve iş yerlerinde insan kaynakları eğitiminde de kullanılmaktadır. Psikofizik, ruhi olanla fiziki olan arasındaki münasebetleri deneysiz olarak inceleyen bilim dalıdır. Psikofizyolojik bozukluklar, psikolojik strese bir reaksiyon, tepki olarak ortaya çıkan ve bedenin muhtelif uzuvlarını olumsuz yönde etkileyen bozukluklardır. Psikolengüistik teorisi, İnsanların doğuştan lisan öğrenme kabiliyetiyle doğduğunu, insanın dili konuşmak üzere doğumdan önce programlandığını ifade eden bir teori. Değerlendirme, hangi sosyal çevrede ve şartlar altında olursa olsun, dünyaya gelen çocuk sosyal çevresinde konuşanlar olduğu sürece otomatikman konuşmayı öğrenir. Psikolog, psikolojinin herhangi bir dalında derinliğine eğitim gören ve öğrendiği bilgi ve becerileri belirli bir biçimde uygulayan uzman kişidir. Psikoloji, ruh bilimi. Psike, ruh, nefes, zihin ve logos, bilgi, düzenli söz kelimelerinden meydana gelen psikoloji, etimolojik olarak ruh bilgisi veya bilimi anlamına gelmektedir. İnsanın duygu ve düşünce dünyasını belirleyen süreç ile insan davranışlarının ruhi kökenlerini, çeşitli davranış kalıpları arasındaki çok yönlü münasebet ve bağlantıları inceleyen disiplin. Ruhun mahiyetini, dış ve iç duyguları, hayal, tasavvur, zeka ve akıl gibi melekeleri inceleyen bilim. İnsanın ruhi yapısı, özellikleri ve ruh yapısında meydana gelen değişimlerin davranışlara yansıma biçimleriyle ilgili araştırma, inceleme ve çözümlemeler yapmayı konu edinen pozitif bir bilim dalıdır. Tarihi süreç içinde psikoloji, ilk dönemlerde aklın ruhun bilimi olarak tanımlanan psikoloji, sonraları aklın doğası konusundaki felsefi sorunları ilgi alanının dışında bırakacak biçimde düşünmeyi de bir davranış çeşidi olarak kabul eden bir tutum ve davranışlar bilimi olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Bugün artık görülmeyen bir cevher olarak kabul edilen ruh, psikolojinin dışına itilmiştir. Modern psikolojinin konusu daha çok insanın gözlenebilen faaliyetleri ve içinde bulunduğu duruma göre yaptığı davranışlardır. Psikolojinin metotları: 1. Müşahede, 2. Mülakat, 3. Test, 4. Deneysel araştırma, 5. Biyografi, tek bir kişinin özgeçmişi, hayat hikayesi. 6. Laboratuvar, günlük hayattaki deneylerin veya yeni bir hadiseyi doğurabilecek değişkenlerin kontrol altında tutulması. Hedefleri: 1. İnsan davranışlarının tanımını yapmak. 2. Davranışların sebeplerini çözmek. 3. Davranışları anlamak ve açıklamak. 4. Davranışları tahmini olarak önceden kestirebilmek. 5. Davranışları kontrol altında tutabilmek. Psikolojik danışma, kendilerini ve başkalarını tanımada, hayatlarında önemli kararlara varmada, hissi, sosyal ve mesleki problemlerini çözmede insanlara sağlanan psikolojik yardım. Problemli kişi, danışan ile onun şahsi problemlerinin çözümüne yardımcı olabilecek uzman kişi, danışman arasında, problemin çözümüne dönük olarak kişi kişiye ve yüz yüze cereyan eden bir psikososyal yardım oluşumu. Açıklama: psikolojik danışma genellikle bir okul, endüstri veya sosyal hizmet veren bir kurum ortamı içinde normal sayılan problemlerde kişiye yardım için uğraşırken, psikoterapi kişilik bozulmalarına yol açmış, kaygı ve nörotik davranışların hakim olduğu normal dışı kişilik sorunları ile bir klinik ortamda ilgilenmektedir. Psikometri, ruhi zihni hareketleri ve hadiseleri ölçme tekniklerinin bütünüdür. Psikometrik psikoloji, psikolojik verilerin çözümlenmesi için test, ölçek ve istatistiki metot teknikler geliştirme ve bu konularda araştırmalar yapmakla ilgilenen psikoloji dalıdır. Psikomotor davranışlar, duyu organlarının zihin ve kasların birlikte çalışması neticesinde ortaya çıkan davranışlardır. Psikonevroz, bakınız nevroz. Rehabilitasyon merkezleri türleri, değişik özürlü gruplarının ihtiyaçlarını isabetli bir biçimde karşılamak üzere kurulan özel veya kamuya ait sosyal hizmetler tesisidir. Çeşitleri 1. İşitme ve konuşma özürlüler rehabilitasyon merkezleri, doğuştan veya sonradan işitme ve konuşma özürlü olanların işitme ve sözel iletişimlerine yönelik beceri ve imkanlarını arttırarak kullanmalarını sağlama, bu şekilde toplumla kaynaşmalarına yardımcı olma yönünde hizmet veren gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 2. Ortopedik özürlüler rehabilitasyon merkezleri, bedensel özürlülerin tıbbi tedavi ve rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yapılan gündüzlü veya yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Rehabilitasyon merkezleri, bedeni, zihni veya ruhi rahatsızlığı sebebiyle normal hayatın gereklerine uyamama durumunda olan kişilerin fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara koruyucu sosyal bakım hizmetleri sunmak üzere tesis edilen sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Rehabilitasyon maksatları istikametinde tıbbi, mesleki ve psikososyal rehabilitasyon hizmetlerinin tek tek veya bir bütün halinde interdisipliner bir modelde yataklı veya yataksız olarak verildiği resmi veya özel kuruluşlardır. Rehabilitasyon türleri, uygulama açısından en geniş perspektifi ile birbirini tamamlayan rehabilitasyon çalışmalarıdır. Rehabilitasyon sürecinde yer alan türler şunlardır. 1. Tıbbi rehabilitasyon, 2. Mesleki rehabilitasyon, 3. Sosyal rehabilitasyon, 4. Manevi rehabilitasyon, 5. Toplum temelli rehabilitasyon. Rehabilitasyon, bedenen, aklen, ruhen, manen, sağlıksız ve problemli olan kişilere yönelik yapılan tıbbi, mesleki, psikososyal veya manevi hizmetlerdir.